Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Sıcak yaz günlerindeyiz. Aslında yaz günleri insanların eğlenmek için, dışarıda vakit geçirmek için fırsat bulduğu günler. En azından şimdi böyle bakıyoruz, özellikle gün içindeki saatlere. İnsanlar pek evde durmak istemiyorlar. Biraz yeşillik gördüklerinde, bir iki ağaç gördüklerinde orası piknik için uygun bir yer haline geliyor onlar için. Eskiden de böyle miydi diye soralım. Uzun yaz günlerini eskiden insanlar nasıl değerlendirirdi?
Evet, uzun yaz günlerinde eski insanlar şimdi kadar çok gezmezlerdi. Çünkü yaz sıcağına çıkmamak, eski insanların belli korkuları vardı. Yağmurda, fırtınada dışarı çıkmadıkları gibi çok sıcaklarda da dışarı çıkmazlardı. Mümkün mertebe evde veya iş yerlerinde geçirirlerdi. Bir de eski kılık kıyafeti düşünürseniz insanların güneşe çıkacak halleri zaten yok. Ama her zamanda evde kapanıp kalmak mümkün değil. Hele kış boyu, ki bizim kışımız uzundur malum, memleketimizde kış uzun sürüyor. Kış boyu kar, soğuk, ayaz, fırtına vesaire sebeplerle ve kısa günler sebebiyle evinde kapanıp kalmış kimselerin, daha önce anlatmıştık, sayfiyeye gitme adetleri var. Tabi bu herkes için mümkün değil. Sayfiye belli bir iktisadi gücü elinde tutanlar için mevzu bahistir. Yani bir evi idare etmek de zorlanan insan, ikinci bir ev açması çok zor. Orta halliler kira evi tutarlardı. Yani Boğaz içinde veya karşıda, Fener yolundan itibaren karşıda kiralık evler olurdu. Bu evlerin herkese uygun olanı vardı. Köşkünden, yalısından tutun da basit böyle bir bahçıvan evine kadar bunu kiralayıp gidenler de vardı, zevkine düşkün olanlar. Elbette ki bunlar yaz günlerini devamlı bu bahçelik evlerde, bahçelerde, ağaç gölgelerinde, meyve bahçelerinin arasında, varsa göl, dere kenarı onun yanında, o suların şırıltısını dinleyerek geçirirlerdi. Tabii güneşin en sıcak olduğu zamanlar müstesnadır. Onlar bizde öğle uykusu zamanıdır. Eskiden şimdi İspanyollar insanlar tiye alıyor öğle uykusuna düşkünlüğü sebebiyle, siesta sebebiyle, ki benzeri İtalyanlarda ve Yunanlılarda da vardır, Araplarda da vardır.
Meksika'da var.
Meksika'da zaten Amerika'da, var. Evet, Amerika'da. Bizde de öyleydi. Yani eski cemiyetimizde öğlen uykusu olmazsa olmaz bir ritüeldi. Çünkü insanlar gece erken yatarlardı ama sabah çok erken kalkarlardı. Gün çok erken başlardı, devlet dairelerinde de, dükkanlarda da güneşin doğmasıyla beraber hayat başlardı. Hatta bazı yerlerde güneş doğmadan önce, fırınlarda, lokantalarda mesela, güneş doğmadan önce hayat başlardı. Düşünün, devletin idare edildiği Divan-ı Humayun, yani bugünkü Bakanlar Kurulu diyebiliriz, parlamento diyebiliriz, sabah namazı toplantıya başlardı. Vezirler kalkarlar, o divanda, divan azaları, 10-15 kişidir bunlar ama orada bir tür de sekreterya var tabii. Bunlar sabah namazını kılarlar, kahvaltılarını ederler ve
sarayda mı yapılır bu iş?
Yok, evlerinde. Ondan sonra saraya gelirler. Saraya gelirler ve güneşin doğmasıyla beraber toplantı içtima edilir, toplantı kurulur. Ne zamana kadar? Öğlen ezan okunana kadar ama. Öğlen ezanı okununca veya öğleni biraz geçince, işlerin şeyine, kesafetine göre namaz kılınır, yemek yenilir ve dağılınır. Dolayısıyla gene bir 6-7 saat yoğun bir mesai vardır. Yani bu
günün en verimli saatlerinden bahsediyoruz aslında, değil mi?
Öğleden sonra herkes köşküne, konağına gider. Kendi salahiyet sahasıyla alakalı işlere bakar, istirahat eder ilahir. Fakat nerede olursa olsun öğlen, sabah öğlen namazını kılıp yemeği yedikten sonra hemen her Türk bulabildiği en yakın uyuma yerinde uyurdu. Bu mükellef cibinlikli bir karyola da olabilir. Entarisini falan giyerler eskiler yani. Böyle
baya baya.
Ciddiye alırlar tabii. Eskiler hiçbir şeyi rastgele yapmazlar. Yani
şuraya kıvrılayım değil.
Yok. Güzel entarisini giyer. Cibinliğini sinekler malum. Yaz günü sinek hele çok. Mutlaka uyur. Bu uykuyu öğlen namazından önce yapanlar da var. Vakti müsait olanlar öğlenin, gündüzün tam ortasıdır o. Ve en bereketli öğlen uykusu da o saatte uyanır. Yani şimdiki saatte 12 diyelim. 12-1 arası yarım saat. En fazla bir saat ama fazla değil. Saatlerce değil bu uyku. Uyunur. Bu insana çok büyük bir kuvvet veriyor. Hakikaten bugün de bunun faydası üzerinde pek çok mütehassıslar beyanatlarda bulunuyorlar. Hatta öyle bir saat değil, yarım saat değil. O öğlen, gün ortasında insana uyku bastırdığı zaman şöyle birkaç dakika, hatta birkaç saniye gözün dalması bile eski tabirle insana muazzam bir güç, muazzam bir enerji aşılıyor.
Zaten ona direndiğiniz zaman ne iş yapabiliyorsunuz, evet, ne konsantre olabiliyorsunuz. Evet. Yani aslında biraz biyolojik saati bırakmak lazım, evet, belki kendinize.
İşte Japonlar bunun için yatakhaneler yapmışlar. Kore'de, Japonya'da var. Yani çalışanların öğlen uykusu uyuyabilmeleri için yatak, hatta şey yoksa sizin iş yerinizde bunun için kurulmuş hususi müesseseler var. Gidiyorsunuz oraya, işte bir miktar para veriyorsunuz, cüzi bir miktar. Ayakkabı boyatır gibi, giriyorsunuz o yatakta yatıyorsunuz. Hatta en ucuzları var, tüp yatak, tabut gibi. Japonlara demek dokunmuyor yani.
Yani onlar, ben tercih etmem.
Kültürlerinde tabut yok, yakılarak cesetleri yaktıkları
çağrışım
için.
Çağrışım yapmıyor demek
onları
ki.
Onları demek ki öyle bir şey çağır. Orada girip yatarlar, bunları görmüşüzdür. İşte eskilerde de mutlaka bu var. Buna kaylule derler. Kaylule dinen de övülmüş bir uykudur. Hazreti Peygamber'in de tatbik ettiği, din büyüklerinin, din ulularının da tatbik ettiği söylenir. Çünkü bu hem bir kuvvettir ibadetlere, çalışmaya bir kuvvettir. Hı hı. Hem de gece uykusunun bir telafisi oluyor. Uyku mutlaka uyur eskiler. Hı hı. Dükkanında uyuması için hususi bir yeri vardır.
Tabii
peykeleri
eski iş yerlerinde.
İş mutlaka, evet, vardır. Oraya yatar ve o uyuduğu zaman zaten herkes bilir. Dükkan açıktır. Bakar, hı-hı, uyut çıkar sonra gelir. Yani insanların acelesi yoktur.
Tabii bir yandan da toplumsal güvenle ve huzurla da ilgili bir şey
tabii,
bu.
Tabii. Yani randımanla çalışabilmek için bu öğlen uykusunu mutlaka eskiler uyurlardı. Onun için o yazın en sıcak zamanları, yani öğlen güneşin en tepede olduğu zamanlar zaten kimse sokakta olmaz. Herkes evde istirahat ediyordur ve yemeğini yiyordur. Yemiştir, istirahat çekilmiştir, ekseri böyle. Ve istirahate çekilmiş sonra yemeği yiyecektir şeyine göre. Hafif bir yemek yerler öğlenleyin, akşamleyin ağır yerler. Bizim adetimiz öyledir. Öğlen hafif
hala
bir yemek,
da
hala da öyle. Hala, halbuki aksini söylüyorlar. Hı hı. Kuvvetli bir kahvaltı, evet, eskiler kuvvetli bir kahvaltı ederlerdi. Daha az kuvvetli bir öğle yemeği, çok hafif bir akşam yemeği. Fakat bizim kültürümüz öyle değildir.
Bir de bizde arada kuşluk var ya, belki de o da kırıyor öğle yemeğini.
Şimdi bizde zaten iki öğün vardı eskiden. Sabah kahvaltısı bugün 9-10 gibi yapılırdı. Akşam yemeği de 4'te 5'te değinirdi. Ama sabah namazdan hemen sonra hafif bir kahvaltı. Sabah kahvaltısı öğle yemeği arasında hafif bir şey ve bir de yatsılık denilen, yatmadan önce yenilenler
var. Yani yine diyetisyenlerin dediği 6
öğüne
geliyor.
6 öğüne, 5 öğün, yani en az 5 öğüne geliyor. 5 öğün yeniyor. Ben bunu eski adamlarda da şahit olmuştum zaten. Bu, hı hı, imkanı olan tabii bunu yapabilir. Yani saat 10'da kahvaltı edemezseniz ki iş yerinde çalışan birisi için bu mevzu bahis değil. Ama daha müsait olanlar için kahvaltıyı bu saatte yaparlardı ve bu erken kalkma geç kalma meselesi değil. Erken kalkanlar da iştahımız olmuyor sabah, ama mutlaka gene bir şey yerlerdi. Ben biliyorum, namazı kılarlar, hemen hafif bir şeyle kahvaltı yaparlardı. Hı hı. Ondan sonra bu ikindiye doğru güneşin ışıklarının dönmesi yazda dışarı çıkma havasıdır. Hı. Çünkü sıcak biraz kırılmıştır.
Bir parantez açacağım şimdi. Hı. Hava ile ilgili olduğu kadar, mesela ben bugünle karşılaştırıyorum. Çok küçük evlerde yaşıyoruz. Bazı evler güneş bile görmüyor ve insanlar kendilerini evden dışarı atmaya fırsat arıyorlar.
Evet.
Şimdi eski evlerde iyi ya da kötü,
bu
küçük
yok,
büyük
tabii,
bir bahçe,
mutlaka
bir hava alacak yer var gene,
mutlaka
insanları rahatlatan.
Var. Hatta Beyoğlu'nda 19. asırda yapılan, Fransız üslubuna göre yapılan apartmanlarda bile bir bahçe vardır.
Aralarında, değil mi, orta kısmı?
Onlar zaten böyle kare şeklindedir. Ortada ağaçların bulunduğu biraz gölge, loş bir bahçedir. Çok serin olur orası. Ve o apartman halkı da gene orada nefes alma imkanı bulur. Her evin bila istisna, bitişik nizam mesela Fatih, Koca Mustafa Paşa evlerinde bile, evlerin arkasında belki çok manzaralı olmayan ama insana ciddi bir nefes alma imkanı veren, efendim, manolya ağacıyla, hurma ağacıyla, iğdesiyle, hatta söğüdüyle, ki pek İstanbul ağacı değil ama burada bir gölgelik vardır. Limonluk tarzı bir gölgelik vardır. İnsanlar en azından daraldığı zaman canını oraya atar, orada kahvesini içer, hatta yemeğini yer, hı hı, hatta misafirini orada ağırlar. Bu imkan vardır. Hı. Bir de evler ne kadar güneş görmez olabilir? En fazla 2 katlı evler güneşi kesmez ki. Hı hı. Belki 1. kat biraz loş olur ama ne kadar dar sokak olursa olsun 2. kat mutlaka ve mutlaka güneş alır. Bila, yani onun imkanı yok çünkü güneşin belli bir dönüşü var. Hı hı. Mutlaka, yani İtalyan sokakları gibi değildir. 4-5 katlı evler biliyorsunuz orada kapatır, gün boyu hiç güneş girmez. Ama burada öyle değil. Burada en üst kat, işte 2. kat. Hı hı. 3 katlı ev yok İstanbul'da. Nadirdir. Eski zamanlar için, hı hı, söylüyorum. Onun için güneş mutlaka alır. Ayrıca bahçesi mutlaka vardır. Böyle olunca tabii Sayfiye'ye gidemeyen, Boğaz'a gidemeyenler veya imkan olup da mesireye çıkamayanlar da en azından bahçesinde nefes alır. Bu bahçe serin olur. Mutlaka serin olur. Hı hı. Etrafta duvarlarla kapalıdır. Mahremiyete de az çok elverişlidir. Hanımlar da hafif bir yeldirmeyle, yani başlarına aldıkları hafif bir örtüyle buraya rahatça çıkıp girebilirler. O bakımdan bir avantaj. Fakat bununla kalmaz eski İstanbullu. Yaz sıcaklarında mutlaka mesireye gider. Mesire ikindi üzeri, yani üçten dörtten sonra hazırlanılır.
Yani sabahtan gidelim akşama kadar
yok, o kadar uzun mümkün. O da var belli günlerde, Iğdır Ellezgi belli günlerde. Ama o bayağı bir programdır. Yani yemeğinizi, her şeyinizi hazırlayacaksınız, arabalar tutacaksınız. O bir iştir. Onun yapıldığı da vakidir. Kışın nasıl hamama gider kadınlar, gün boyu kalırlar. Bu da vaki. Ama bu günlük sıradan hayatta diyorum, mutlaka her mahallede. Şimdi parklar var ya, eski mahallelerde de bu parkların yerini gören boş arsalar vardı. Otlar, ağaçlar, mezar yerleri. Şimdi insanlara garip gelecek ama her mahallede mezar yeri vardır.
Bunlar yürüyerek gidilebilecek yerlerden bahsediyorsunuz
evet.
Şu anda.
O sizin dediğiniz kayıkla veya arabayla uzak mesireler. Hı-hı. Çırpıcı, kuş dili, Veli Efendi gibi, Beykoz gibi, Kağıthane gibi evinize yakın bile olsa oraya gün boyu gidecekseniz tedarikli gideceksiniz. İpinizi, kiliminizi, battaniyenizi, efendim odununuzu bir şey yakacaksınız. Hı-hı. Yemeklerinizi, tencerelerinizi götüreceksiniz. Ve evin bütün çoluk, çocuk, halayık, hizmetkar hepsi birden giderler. O da yılın belli zamanlarında yapılır. Hı-hı. Yaz günlerinde de yapılır. İşte bunlar İstanbul'un o sıcak havalardan kaçmak, kurtulmak için bulduğu formüllerden bir tanesi. Yüzme denizden istifade bize çok sonradan geldi. Yani İstanbul deniz kenarındadır ama İstanbul halkı çok fazla yüzmeyi sevmez. Ama bu hiç yüzmez manasına gelmez. Osmanlı padişahlarından Sultan 4. Murad'ın yüzmeyi çok sevdiğini ve boğazı yüzerek geçtiğini biliyoruz. Ve bu Sultan Selim yüzmeyi severdi. Sultan 1. Ahmet yüzmeyi severdi. Bunlar sporcu padişahlardır aynı zamanda. Kürek, yelken, yüzme bu gibi sporlara meraklıydılar. Ama bize bu deniz hamamlarından istifade 19. asırda Lövantenlerden geldi. Hı. Lövantenler yani Osmanlı ülkesinde yaşayan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyollar. Bunlar birkaç kuşaktır İstanbul'da yaşıyorlar. Ama Avrupa ile temasları var. Oraya gidip geliyorlar ama tüccar oldukları için burada yaşıyorlar. Hatta çoğu burada doğmuş büyümüş ama farklı bir hayatları var. Evleri farklı, kıyafetleri farklı, yaşama zevkleri farklı. Onlar Avrupa'nın da tesiriyle ki Avrupa'da da denize girmek sonralardan ortaya çıkmıştır. 19. asırdır. Avrupalı da denize girmekten korkardı eskiden. Hem ölüm tehlikesinden hem de deniz banyosunun faydalı olmadığını, zararlı olduğuna inanırlardı.
Deniz suyundan.
Fakat sonradan bunun böyle olmadığı anlaşılınca Avrupa'da denize girme moda oldu. Bu moda bize de sirayet etti. Lövantenlerle irtibatı olan tatlı su frenklerinle irtibatı olan bizim beyaz yakalı Osmanlılar da denizden istifadeye başladılar. Yavaş yavaş deniz hamamları kuruldu. Bu deniz hamamları işte Caddebostan'da karşıda, bu tarafta Florya, Boğaz'da keza işte Altınkum gibi, karşıda Sütlüce gibi deniz plajları kuruldu. Burası plaja elverişli olan yerdir. İstanbul'un her yeri denize girmeye elverişli değil malumunuz. Bu plajları kiracılar işletirlerdi, tutarlar yazın belediyeden, oraya tahta barakalarla soyunma yerleri yaparlar, bir kahvehane yaparlar, kadınlar için ayrı bir bölme yaparlar, denizin içine kocaman bir yer böyle kapalı, etrafı tahta perdelerle kapalı, şeyden bir böyle ince bir köprü gibi bir tahtayla hanımlar geçerler, içeride aynı hamamda yıkanır gibi kadınlar yüzer yıkanırlar.
Hiçbir yerden görünmez.
Buraya hiçbir erkek giremez, hiçbir yerden görülmez. Böyle bir takım serserilerin yüzerek alttan tahta aralarından gözleme ihtimaline binaen zabıta sandalları bu şeyin etrafında devamlı devriye gezer. Hmm.
Yani aslında işte manzarasından vesairesinden değil, sadece deniz suyuna girip çıkmaktan bahsediyoruz.
Evet. Yüzerler sonra çıkar kenarda dinlenirler. Deniz kenarında oturmak, deniz havası almak zaten tıp tarafından da tavsiye edilmiştir. İstanbul'un böyle çok imkanı vardı. Evet. Yaz günlerinde biliyorsunuz Boğaz esintilidir. Deniz kenarında değil kötü esintili olur. Sıcak günlerde deniz kenarında bir ağaç gölgesi bulup oturanlar en azından yazın o sıcak günlerinde sıcaktan kendilerini korurlardı. Evet. Soğuk su yıkanma adeti bizde yaygındır. Yani Avrupalıların pek yıkanmayı sevmedikleri zamanda evet, akarsuya girme adeti Anadolu'da yaygındır. İstanbul'da su dökülmek vardır. Sıcak günlerde su dökülmek. Yani hamama girip soğuk suyla şimdiki tabirle duş almak. O zaman duş yok. Serin su dökünüyor. serinlemek için. Hı hı. Yani eski İstanbullular serinlemenin yollarından bir tanesi olarak da bunu görmüşlerdir. Bir de tabii yaz sıcaklığını kıyafet mühimdir. Eskiler her ne kadar biraz kat kat giyinseler bile sıhhate münafi giyinmezlerdi. Yani yazın pamuklu giyinirler. Bürümcük kumaştan, şire bezinden ki İstanbul'da dokunurmak. Şimdi de çok moda. Bunlar böyle buruşuk gibi olduğu için arasından hava geçer ve insanı yakmaz, terletmez. Yazın da bürümcük çarşaflar serilir. Düz çarşaf adamı yakar. Bürümcük çarşaf adamı yakmaz. Yani eski İstanbullular az çok bunları bilirlerdi. Evet.
Şimdi biz gündüzlerden bahsediyoruz ama yaz geceleri de İstanbullular o için esas, ayrı bir eğlence kaynağı.
Esas İstanbul'un kısa olmakla beraber yaz geceleri biraz da romantik, pek çok aşklara, kalp kırılmalarına zemin hazırlamış yaz geceleri mühimdir. Hı hı. Pek çok şarkıya, şiire geçmiştir. Yaz günleri, yaz dostlukları, yazın kiraladığınız evin komşusunun kızına olan aşk, yaz günleri tatlı hayal gibi geçti malum şiirde geçiyor. Yaz geceleri mühim. Yaz geceleri ne yaparlar? Şarkıda geçtiği gibi biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Mehtap gece olmaz. Hem hava kapalı olur, mehtap göremezsiniz. Hem de İstanbul'un ayazında sandala binip de Marmara'ya açılmak hiç bir akıllının işi değildir. Ancak yani bir deli veya sarhoş bunu yapar. Ama yaz günlerinin bir de mehtabı vardır. Hı hı. Mehtap günleri önceden tespit edilir. Bilinir zaten ne zaman olacağı. Evet. Havanın açık olması için dua edilir, ekser açık olur. Yani Temmuz'da, Ağustos'ta İstanbul'da bulutlu hava nadirattandır. Önceden mehtap alemleri için ayarlama yaparlar. Zenginler kayıklar tutarlar, davetliler çağırırlar ve mehtaba çıkarlar. İşte şiirler söylenir, şarkılar söylenir, ikramlar yapılır.
Enteresan tabii, evet. Bayağı bildiğiniz evet. Türk insanının öyle bir tarafı var. Yani evet. Küçücük bir yolculuk yapsa bile birbirine bir şey ikram ediyor.
Mutlaka var, evet.
Böyle bir özel günde mutlaka.
Neredeydiniz dün? Efendim filanca beylerin ikramında, mehtap alemindeydik. Feşmekanlar bize... işte bu mehtapta şeye çağırdılar. Mehtaba çağırdı. Zaten iki, en fazla üç kere olur bu mehtap. Evet. Dördüncü zordur. Haziran'da mehtap biraz zordur. Belli olmaz havanın müsaadesine. Eylül'de olur. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani Ekim ayı zaten biraz zor bu iş. Haziran'da da dediğim gibi ihtilaflı. Önce üç veya en fazla dört mehtap olur. Bu mehtabı da önceden. Bu mehtaplar ya Marmara'da olur. Marmara'ya açılırlar sandallarla. Veya Boğaz'da olur. Boğaz'da da yalıların önünde olur. Yani her yalı kendi evin önünde bir mehtap alemi yapar. Yalılardan hizmetkarlar kayıklarla ikramları taşır.
Ama yine de denizdeler.
Denizde kayıklar.
Yani şöyle, şimdi zaten bizim evimiz yalı.
Yok, denize çıkılır.
Yani zaten denizin üstünde gibiyiz, değil yani.
Denize çıkarlar. Kayık tutar önceden. Kaç davetli çağırmışsa, 3, 5, 10 neyse kayık tutar. Kiralar o gece için. O kayıkçılar gelirler, yolcuları alırlar. Ya aldıkları yerden ya yalıdan. Açılırlar. Orada beklenir. O bir saat, iki saat mehtap alemi devam eder. Şarkılar söylerler. Tabii şarkılar var. Şiirler var.
Ne ikram ediliyor? Yani kayıkta ne ikram edilebilir?
Kayıkta ne ikram edilir? Aynı piknik ikramı gibi. Yalancı dolmadan tutun da böreğe kadar. Elbette ki burada yemek yenmez. Hafif aperatif türü şeyler yenir. İstanbullu bir zevk yapacağı zaman bir şey yememesi mümkün değil. Şimdi de öyle.
Evet, şimdi de öyle.
Yani sinemaya giden mutlaka bir şey yiyor yani. Evet. Yani bir şey yapmak demek, bir faaliyet mutlaka yemek olmalı.
Bunun araştırılması gerekiyor sosyolojik olarak.
Evet, bu psikolojik bir, psikolojik bir durum yani, veya sosyolojik bir temeli var bunun. Niçin biz neşeli anlarda mutlaka bir şey yemek mecburiyetindeyiz. Yani yememiz lazım bizim. Evet. Enteresan bir şey.
Yani iki kişi yan yana olsun sohbet ederken bile.
Mutlaka bir şey alalım, yiyelim diyorlar.
Bir kahve, bir çay, evet. Bir şey mutlaka. Evet. Bu bizim dediğiniz gibi genetik bir özelliğimiz, evet. Herhalde. Bir taraftan da tabii ama diyetisyenler sevmiyorlar bunu. Yani her mutlu anı yemeğe bağlarsanız yemek yemediğinizde kendinizi mutsuz hisseder. Öyle. Bu defa mutlu olmak için yemek yersiniz.
Doğru. Yani böyle bir takım problemler de doğuruyor, doğurmuyor değil. Bizim zaten şimdiki hayatımız böyle gayrı nizami bir hayat. Yani şuursuzca yapılan işler. İnsanların yürüyüşleri, konuşmaları, sigara içmeleri, telefonlarına bakmaları şuursuzca. Yani o anda bir sorsanız farkında değil ne yaptığını. Yemeği yemesi bile öyle. Halbuki daha önce de bahsettik. Eskilerin yemek yemesi bir zevkin icabıdır. Yani eskiler suyu içerken bile su içmem lazım diye içmez hiçbir zaman. Sigara içerken, tütün içerken, şu anda tütün içmem lazım diye içmez. Ve el alışkanlığı olarak tütün sarmaz eski İstanbullu. Yani tütünün de, kahvenin de, çayın da, çorbanın da, peynirin de, her şeyin de lezzetini almak için yerler. Bu eskilerin ve biraz da eski İstanbul zariflerinin hususiyetlerindendir.
Tabii biz şimdi bunu geriye baktığımızda görüyoruz. Yani bir tür çorbayı pişirmek için bir tür tencere kullanıyor.
Evet. Evet.
Ya da ikram et, kuşlu bir tencerede bir şey pişiriyor. Başka bir tencerede başka bir şey pişiriyor. Servis ederken ona uygun tabağı tercih ediyor.
Tabii yani ben sadece karnını doyurmuyor. Bizde de öyleydi. Yani belli yemeklerin pişeceği tencereler ayrıydı. Ben onu anlamazdım ama bir kere öyle dediğiniz gibi her yemek her tabakta ikram edilmezdi. Ve yadırganırdı. Yani nasıl şimdi Avrupalılar la teşbih ve la temsil içki bardakları farklı farklı. Yani kanyak bardağı ile şarap bardağı aynı değilse. Eski Türklerde de her yemeğin, yani eski İstanbullularda her yemeğin tabağı böyle birbirine uymaz. Hı hı. Yadırgarlar. Hatta böyle nekre şahsiyetler böyle yapanları görgüsüzlükle itham ederler.
Ben anneannemden hatırlıyorum. Hiç sevmediği bir şey vardı. Çay hazırlıyorsun. Başka başka bardaklar mesela. Küçük bardak, büyük bardak, hı, başka tabak, başka çay kaşığı. Bunların hepsi aynı olacak.
Aynı yani olacak. Yadırgarlar onu, evet.
Çay tabağı aynı olacak. Çay bardağı, evet, aynı olacak. İçindeki
İkram
kaşıklar...
İkram tabakları aynı olacak. Evet. İkram çatalları aynı, aynen, olacak. Buna, evet, dikkat ederlerdi. Yani bamya ile erik hoşafı içtiği için Sultan Reşat Enver Paşa'yı yadırgamış. Bunlar ne görgüsüz insanlar demiş. Bamya ekşi malum, erik hoşafı. İki ekşi bir araya gelmez. Bunlar ne görgüsüz insanlar demiş. Sanki tek kusurları olsa var ama işte şey yadırgamışlar. Yani... eski İstanbullu böyle bir, zaten daha önce de söylemiştik, eski Türklerde affedilmez hatalardan bir tanesi protokol hatasıdır. Eski Türkler teşrifat ve protokole çok dikkat ederler. Kimin nasıl anılacağı, kimin nerede oturacağı, kimin önce girip kimin sonra çıkacağı, kimin kime hatır soracağı biliyorsunuz Osmanlı teşrifatında bellidir. Ve bunu herkes gayet iyi bilir. Onun gibi halk arasında da her şeyi usulünce yapmak, ami tabirle racona uygun hareket etmek mutlaka aranır. Ve insanlar başka şeyden kınamazlar. Mesela eski İstanbullularda bel altı vurmak yoktur. Nezaketine uymaz eski İstanbullunun. Böyle şahit olsa bile karşı tarafı asla asla böyle şeylerle yıkmaz. Ama her insanın bulunduğu mevkinin icabı olan şekilde yaşamasını bekler. Yaşamıyorsa onu cimrilikle veya görgüsüzlükle itham eder. Antolojilere girer o adamın hali. Yani servetine ve pozisyonuna uygun yaşamıyorsa, giyinmiyorsa, yemiyorsa.
Yani aslında ben tasarruf ediyorum diye düşünse bile o kişi, yok, ondan onun bulunduğu mevkiye göre davranması bekliyor.
Yok, yani böyle insanlar hep alaya alınmıştır.
O zaman bu insanlardan da bir mehtap şeyi, eğlencesi düzenlemesi beklenir demek ki.
Bunlardan beklenmez. O kınayanlardan bekleniyor. Hı-hı. Ve onlar, diğerleri bunlardan geçiniyorlar zaten. Filanca mehtabı olsa da gitsek. Çünkü kendi, hı-hı, yapmıyor. Kendi yapması lazım. Yapmıyor. Ama yapmadığı için de kınanıyor.
Ama yine davet ediliyor.
İstanbul kültürü gaddar değildir. İnsanları kusurlayıp, şimdi bunu da söyleyelim. Evet, İstanbul halkı acımasızdır. Eski insanların pozisyonuna uygun yaşamadığını görünce hiç affetmez. Fakat silmez o insanı. Çünkü herkesin cemiyette bir yeri vardır.
Ama çağırmayalım ve bu yaptığının yanlış olduğunu anlasın gibi
düşünecek. Yok, demezler.
Nasıl anlayacak peki o kişi yanlış yaptığını?
O zaten dilden dile. Mesela Sait Paşa ile Arifi Paşa'dan bahsedelim. Sait Paşa, Arifi Paşa'nın komşusuydu şehzade başında. Arifi Paşa vefat edince en çok Sait Paşa üzülmüş. Çünkü Arifi Paşa her akşam evde pişen yemeklerden bir tablo Sait Paşa'ya gönderiyordu. Sait Paşa'nın yemek pişmezmiş. Cimriliğiyle meşhurdur. Hı. Padişah bir gün demiş ki sineklerden kurtuluş yok mu? Var efendim demişler. Sait Paşa'nın mutfağı. Orada sinek olmaz. Çünkü yemek
yok.
Kadar cimri bir adam. Arifi Paşa. Şimdi Arifi Paşa değil mi ya, Sait Paşa hiçbir gün bana yemek göndermez, bir gün beni çağırmaz. Cimriliğiyle adı çıkıyor oğlum. Çünkü bir insanın tabiatında cömertlik varsa siz onu kesseniz o cömertlikten vazgeçmez. Ona böyle insanlar.
Evet.
Yani onun için
öteki de almaktan gocunmuyor.
Gocunmuyor. İşte ne yapacaksınız? Her küllü yamela şakiyet. Herkes kendine uygun işi yapıyor. Ve işte dediğim gibi eski İstanbul olgunluğunda bu da var. Yani bu adam yapmıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, Peygamberimize sormuş, efendim siz hüsnü hulku çok övüyorsunuz. İyi huy ne demek? Yalan söylememek iyi huy mudur? Hayır, o zaten olması gereken bir şey. Yani o insana bir üstünlük vermez. Doğru söylemek, yalan söylememek.
Yani biz şimdi överken insanları yalan söylemez diyoruz ya.
O ölecek bir meziyettir o. Zaten olması gereken bir. Onu yapmazsa günahkar oluyor çünkü. Övülen, yani insanı diğerlerinden mümtaz kılan hüsnü huluk nedir? Peygamberimiz hülasa etmiş. Vermeyene vermen. Gitmeyene gitmen. Gelmeyene gitmen. Kötülük yapanı affetmen. Şimdi bu söylemesi kolay. Yapması zor işlerdir. İşte bunu yapanlara, yani vermeyene veriyor, size vermiyor, yedirmiyor içim ama siz ona hala veriyorsunuz. Size gelmiyor, gitmiyor, sizi arayıp sormuyor. Sorması lazım. Siz onu arayıp soruyorsunuz. Üçüncüsü size kötülük yapıyor. Siz onu affediyorsunuz. Bu bir insan. İnsanın kusuru var. Büyük bende kalsın, affediyor. Bu kolay bir şey değil. Ama işte cennette yüksek derecelerde böyle insanlar için var. Peygamberimiz bunu övüyor. Güzel huylu olanın cennete gireceğini kefilim. Mutlaka girer. Mutlaka girer. İşte eski İstanbullu bilerek veya bilmeyerek damarlarına İslam ahlakı genlerine işlemiştir. Az veya çok. Günah işlemez mi? İşler. Kusur işlemez mi? Yapar mutlaka ama insandır. Fakat İstanbul halkını, Osmanlı cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran alameti farika budur. İslam ahlakı eski Türk töresiyle beraber onun damarlarına işlemiştir. Onu öldürseniz eskilerden birisi için anlatır, ismi lazım değil. Birine çok kötülük yapmış. Ondan sonra demiş efendim siz bu adamı sevmezsiniz. Yani bu kadar da kötülük yaptınız. Ama hala onu gördüğünüz zaman güler yüz, tatlı dil, ikram. Vallahi onda benim öyle bir efendilik var ki ben ne yapsam onu ondan alamam. Alamıyorum çünkü bende gayri ihtiyari hürmet telkin ediyor. Kıskanıyor muhtemelen ve başka sebeplerle. Ama o efendilikten vazgeçmediği için yine ona şey, kötüsü bile Osmanlı'nın, Osmanlı cemiyetinin kötü adamı bile kadir biliyor.
Evet.
Kadir biliyor.
Çok teşekkür ederim ben bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
İnşallah, hoşça kalın.